Ayrım 5, sayfa 61. 5. Güneşli ancak daha yaz gelmediğinden henüz fazla sıcak olmayan çok güzel bir gün doğuyordu. Hipatya ve babası tüm sabah boyunca odaya kapanıp çalıştılar. Theon, Ptolemy'nin Syntaxis Mathematica adlı eserini tefsir ettiği ciltlerden birini bitirmişti ve Hipatya da düzeltmesine yardım ediyordu. Bir müddet yanlarında bekledikten sonra bana ihtiyaçların olmadığını görünce Theon, Aspasius'a akşam için evi hazırlamasına yardım etmemi istedi. Aspasius'un sürekli yapmamı emrettiği görevlerden nefret ettiğim için isteksizce onu bulmaya gittim. Aspasius ve Sira mutfakta hararetle sohbet ediyorlardı ve içeri girip Efendimizin beni ona yardım etmem için gönderdiğini duyunca pek memnun oldu. O gece tiyatrodan sonra Theon'un müzeden bazı arkadaşlarına eve davet ettiğini ve hazırlık yapılması gerektiğini açıkladı. Medorus alışverişe gitmişti. Sira sırf görüntüsüyle ağızları sulandıran çeşitli yemekler hazırlamıştı ve gece için her şeyin hazırlanması gerektiğinden bana avluya kadar eşlik etti. Bütün yeri iyice silmeni, sonra çeşmenin tozunu almanı, sarnıcı temizlemeni istiyorum. Gördüğüm kadarıyla suyunun da değişmesi gerekecek. Tam bitirdiğini sandığımda ekledi. Ha, bir de bitkilerin kurumuş yapraklarını temizlemeni istiyorum. Bitirince bana haber ver. Aspasius gitti ve ben de işe giriştim. Çeşmenin tepesindeki beyaz mermerden yapılmış güzel heykeli nemli bir bezle sildim. Havzaya doğru eğilen yarı çıplak bir kadın figürü vardı. Şeklinin güzelliği ve kıvrımları tam altındaki kaidede ağzından su dökülen figürle tezatlık yaratıyordu. Kaskında kanatlar olan kadın büstü bronzdan yapılmıştı ve hangi mitolojik varlığı temsil ettiğini hiç bilemedim ama hatlarının sertliği beni derinden rahatsız ediyordu. Suyu açmadan önce figürün ağzından çıkan musluğun temiz olup olmadığını kontrol ettim. Yağmur suyunu toplamaya yarayan küçük havuzun içindeki nazik nilüferleri izledim ve Aspasius'a suyun değişmesi gerektiği konusunda hak verdim. Bir tasla sarnıçtaki suyun içinde büyüyen nilüferlere zarar vermemeye özen göstererek azar azar boşaltmaya başladım. Bitirdiğimde dibindeki kıymetli mozaiği temizledim ve onu süsleyen oyuncu yunusların renkleri hayat buldu. Avlunun yerlerini sildim. Bitkilerin arasındaki sararmış tüm çiçek ve yaprakları yoldum. Tam Aspasius'a haber vermeye giderken sunağın erimiş mumlarla ve tütsü artıklarıyla dolu olduğunu fark ettim. Oraya tanrılara sunmak için koydukları yemekler bozulmuş, şarapsa sirke gibi kokmaya başlamıştı. Biten ve akan tüm mumları, yemekleri ve şarabı attım ve yakılan tütsülerden kalan külleri iyice temizledim. Aspasius'a işimin bittiğini haber vermeye gittim ve ayrıca sunağın boş kaldığını da ilettim. Yanımıza mumlar, tütsüler, bir bardak şarap, ekmek, hurma ve başka meyveler alıp birlikte avluya gittik. Aspasius itinayla, hizmet ve bağlılık edasıyla adakları tekrar sunaklara koydu ve mumlarla tütsüleri yaktı. Birlikte küçük havuzun iki yanına divanlar ve üzerlerine lezzetli meyvelerle dolu sepetleri koyduğumuz sehpaları yerleştirerek ortalığı düzenledik. Son olarak suyun akması için çeşmeyi açtık ve sarnıç dolmaya başladı. Tüm sabah temizlik yaparak ve avluyu gece için düzenleyerek geçti ve yemek bittikten sonra biraz uzanmak için odama indim. Bir ses beni uyandırana kadar tatlı rüyalar içindeydim. "Davus, uyan." Bu Medorus'un sesiydi. "Ne oldu?" diye gözlerimi açmadan tembelce mırıldandım. "Efendim tiyatroya gidiyor ve senin de onlara eşlik etmen gerekiyor. Çabuk ol, hemen çıkacaklar." Gözlerimi açıp yataktan öyle bir kalktım ki neredeyse üzerime eğilmiş olan Medorus'a çarpıyordum. Geriye sıçrayarak bağırdı. "Dikkat et, sorunun nedir senin?" "Tiyatroya mı? Ben tiyatroya mı gideceğim?" diye sordum şaşkınlık ve mutlulukla. Çünkü Theon'un evinde geçirdiğim seneler boyunca beni hiç tiyatro temsiline götürmemişti. "Evet, bugün efendimize sen eşlik edeceksin ama boş hayallere kapılma çünkü girmeyeceksin. Dışarıdan izlemek zorundasın. Oyuncular için çalışmadığın sürece biz kölelere girmek yasak." "Ya sen? Gelmiyor musun?" diye Modarus'a sordum. "Hayır, efendimiz Aspasius ya da Sira'nın ihtiyacı olur diye birimizin evde kalmasını istiyor. Bütün sabahı temizlik yaparak geçirdiğinden Aspasius senin gitmeni istedi. Ayrıca hiç tiyatroya gitmediğini ve gitmek için can attığını biliyor." Yatağımdan fırladım ve Medorus'a sarılarak "Teşekkür ederim." dedim. "Bunu bana değil Aspasius'a söyle." dedi suratında beliren hoşnutsuzluk ifadesiyle benden uzaklaşırken. "Yine diyorum, boş hayallere kapılma. Eğer bir şeyler görmek istiyorsan uğraşman gerekecek. Görürsün." "Neden bahsediyorsun?" diye sordum endişelenerek. "Yok bir şey. Oyun sadece yanlarındaki üç kapıdan seyredilebildiğinden tüm köleler oraya sıkışıyor. Neyse çabuk ol, efendilerimiz bekliyor." Odadan çabucak fırladım ve eve çıktığımda Aspasius'la karşılaştım. Neden bu kadar geciktin? Efendiler çıkmak üzere, koş. Teşekkür ederim dedim aceleyle ve koşarak girişe doğru gittim. Theon ve Hypatia tam kapıdan çıkıyorlardı ve Hypatia beni koşarken görünce sakin ol Davos, acelemiz yok dedi. Nasıl acelemiz yok? Neden herkes tam tersini söylüyor diye düşündüm. Kafamı salladım, çıkmak üzere olduklarından beni beklemek için durdular ve ben de nefesimi topladım. Onlar kapının eşiğini geçtikten birkaç saniye sonra ben çıktım. Kanopika yoluna gelene kadar dar sokaklardan geçtik ve oradan Agora'ya kadar gittik. Her zamanki gibi tıklım tıklım dolu olan meydanı geçtik ve onlarca insanın toplandığı tiyatroya ulaştık. Kalabalığın içinden yol açabilmek için Hypatia ve Theo'nun önlerine geçtim ve girişe geldiğimizde onları sahneye en yakın olan, sonradan öğrendiğime göre şehir görevlilerine ayrılan birinci mevkideki yerlerine oturana kadar bekledim. Kavaya'da Roma tiyatrolarında seyircilerin oturdukları set set basamaklı yerler. İnsanların arasında Theo'nun filozof bir arkadaşını, Hypatia'nın bazı öğrencilerin ve yönetimin seçkin birkaç üyesini seçebiliyordum. Eser hala başlamamıştı fakat kendime görebileceğim bir yer garantileyebilmek için girişe resmen yapışmıştım. Tiyatro dolana ve perforjeler kapanana kadar orada sabırla bekledim. Eserin başladığını bildiren müzik çalınca bir kısmı maske takmış, bir kısmı da yüzünü boyamış olan oyuncular sahneye çıktılar. Dirsek atıldığından daha sert ittirildiğimi hissetmeye başladım. Duyduğum hakaretlerden hiç bahsetmeyeceğim. Kapının ızgarasında oyunu görebilmek için köleler ve sıradan insanlar olarak birbirimizi itiyorduk. Yerime kenetlenmiş bir şekilde durdum ve etrafımdaki baskıyı görmezden gelmeye çalışsam da başarılı olamadım. Kendimi oyuncuların yardımıyla çok eğlenceli bir komedinin içinde buldum ve oradaki herkes gibi kahkahaya boğuldum. Fakat huzur ve keyfimin kaçmasına ramak kalmıştı. ''Birinci sahnenin sonu'' diye bağırdı oyunculardan biri. Seyirciler alkışlarken oyuncular da sahne dekorlarıyla birlikte sahneden iniyorlardı. Aralarında biri sahnede kaldı ve sessizlik sağlanınca konuşmaya başladı. ''Teşekkürler saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkürler. Düzeni sağlarken ve kıyafetlerimizi değiştirirken sizi bekleteceğimiz için bizi bağışlayın. Bu arada halkın arasından yeteneğini size göstermek isteyen birisi için dikkatinizi rica ediyorum. İkna kabiliyeti o kadar güçlüydü ki isteğini kıramadık. Oyuncu sahneden indi ve gördüklerim karşısında taş kesildim. Seyircilerin arasında fark etmediğim Orestes elinde bir aulosla iki borulu flüte benzeyen üflemeli çalgı. Sahnenin ortasına doğru yürüyordu. Orada bulunan herkes gibi merakla izliyordum. Sahneye çıkıp yüksek sesle konuştu. Cüretime maruz görün. Ben Orestes'in oğlu Orestes'im. Aşkımı ilan etmek için buradayım. Eminim hepinizin tanıdığı filozof Hypatia'ya olan aşkımı. Halktan hayret tepkileri gelirken benim kalbim hızla atıyordu. Gözlerim seyirciler arasında Hypatia'yı arıyordu fakat aramızdaki mesafeden dolayı yüzündeki ifadeyi seçemiyordum. Orestes konuşmaya devam etti. O beni gökyüzüne bakıp şekillerindeki kusursuzlukta teselli aramaya teşvik etti. Fakat benim için kusursuzluk dünyada yaşıyor ve kendisinden başkası değil. Halkın genelinden aha diye bir ses çıktı. Orestes herkesi şaşkına çevirmişti ve bütün bakışlar merakla Hypatia'ya çevrilmişti. Olduğum yerden hala yüz ifadesini görmeye çalışıyordum ve hiçbir şey yapamıyor olmaktan dolayı kendimi çaresiz hissediyordum. Orestes devam etti. Bir süre önce tüm tavsiyelerini dinleyerek kendimi armoniyle avutmak için müziğe verdim. Fakat benim için böyle bir armoni sadece onun içinde saklı. Bu sefer izleyicilerden gelen "Aa!" sesi duygulandıklarını gösteriyor ve ben iyice sinirlenmeye başlıyordum. Lanet öğrenci sözlerine devam etti. İsteğim aşık olduğum kadının kalbini kazanmak ya da benimkini sonsuza kadar kaybetmek umuduyla sizlere namemi dinletmekten başka bir şey değil. ''Sus artık!'' diye seyirciler arasından biri bağırdı. Ben gülmeye başladım fakat tek gülen bendim. Orestes konuştu. ''Şimdi susuyorum.'' Ve iki flütten oluşan Aulos'un ağzına götürdü ve harikulade bir name çalmaya başladı. Seyirciler sustu ve hayata dair kimsenin susturamadığı tüm sesler müzikle birleşti. Seyircilerden birinin düzensiz öksürüğü, Agora'daki bir çocuğun ağlaması, uzaktaki bir köpeğin havlaması... Gün batımının ışığı tüm sıcaklığıyla tiyatroya akıyordu ve Orestes şarkısını bitirdi. Bir anlık sessizlikten sonra seyircilerden büyük bir alkış koptu. Seyirciler tezahürat yapıp ıslık çalıyorlardı. Müziği beni rahatsız etmemesine rağmen tek alkışlamayan bendim ve Hipatya'nın da sessiz kaldığını gözlemleyebiliyordum. Öğrencisinin yaptıklarından dolayı çok etkilenmişe benziyordu ama iyi ya da kötü anlamda mı olduğunu o an kestiremiyordum. Tiyatronun dışında öfkeyle bekliyordum. O sırada biri oyunu görebilmek için beni ittirdi ve ben de onu bir dirsekle uzaklaştırdım. İnsanlar alkışlamaya devam ederken huzursuzca bir Orestes'e, bir Hipatya'ya bakıyordum. Sahneden inip tribünlere yönelerek Hipatya'nın yanına kadar gitti. Başını eğip ellerini uzatarak ona aulasını sundu. Hipatya bir süre tereddütte kaldı fakat sonunda kabul etti. Halkın kopardığı alkış ancak oyuncular esere devam etmek için sahneye çıktığında durdu. Yürüme yolu açmak için insanları yararak kapının yanından ayrıldım. Etkinliğe olan tüm hevesim kaçmıştı. Artık benim için hiçbir şeyin önemi yoktu. Hipatya, yine Hipatya ve lanet Orestes kafamı meşgul ediyordu. Flütünü kabul ederek ne demek istemişti? İlan aşkını kabul mü ediyordu? Ahmak öğrenci, ondan nasıl nefret ediyordum? O özgür ve zengin adam aşkını ifade edebilirken ben onu engellemek için hiçbir şey yapamıyordum. Beni bu duruma düşüren kadere lanet olsun. Tiyatronun körfeze bakan arka tarafına kadar yürüdüm. Güneş ufuk çizgisine yaklaşmıştı ve gökyüzü İskenderiye'ye özgü olan bir pembe tonundaydı. Deniz durgundu ve küçük dalgalar taşların arasında oynuyorlardı. Etraf sakindi ama içimdeki mücadele tekrar boy göstermişti. Hipatya'ya olan aşkımla kölesi olmamın hiddeti arasındaki savaş. Daha fazla düşünmemeye çalıştım, üzgün hissediyordum. Orestes'in özgürlüğünden ve benim köle olmamdan dolayı üzgündüm. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Hipatya'nın vereceği kararı bekleyip görmekten başka bir şey yoktu. Belki onu reddederse... Bu düşünceyi kafamdan hemen uzaklaştırdım. Hayallerim beni daha önce de bozguna uğrattığından daha fazla düşünmemeye karar verdim. Ufuk çizgisini seyrederek ve tuzlu esinti içime çekerek geçirdiğim vakit beni sakinleştirmişti. Tiyatrodan gelen seslerden oyunun bitmek üzere olduğunu anladığımda tiyatronun çıkışına giderek efendilerimi bekledim. Hipatya ilk çıkanlar arasındaydı. Yüzündeki ciddi ifade her zaman olduğu gibi ne hissettiğini anlamama izin vermiyordu. Theon onu elinden geldiği kadar hızla takip ediyordu. Babasını bir müddet bekledi ve Theon ona yetişince koluna girip eve doğru yürümeye başladılar. Arkalarından takip etmeme rağmen insanların gürültüsünden dolayı o gece olanlardan bahsedip bahsetmediklerini duyamadım. Güneş tam batmak üzereyken eve vardık. Hipatya çalışma odasına çekildi. Theon ise müziden gelecek olan arkadaşlar için her şeyin hazır olup olmadığını kontrol ediyordu. Hemen ardından Theon'un arkadaşları birer birer gelmeye başladılar. Filozof Hesychius, Serapis'in sadık hizmetçisi Olympius, edebiyat profesörü ve Amon rahibi Heladius, şair Clodanius ve matematikçi ile Theon'un çalışma arkadaşı Origen. Hepsi gelip oturdular. Aspasius ve Medorus onlara hizmet ediyor, lezzetli yiyecekler ikram ediyorlardı. Bana ihtiyacı olur mu diye Hipatya'nın yanında kaldım. Elinde Orestes'in Aulos'u ile oturmuş düşünüyordu. Onu rahatsız etmek istemediğimden avluya inen merdivenlerle odanın kapısındaki kapalı perdenin arasında çalışma odasının girişinde bekliyordum. Bulunduğum yerden hem perdedeki aralıktan onu görebiliyor hem de filozofların kahkahalarını ve sohbetlerini duyabiliyordum. Sonra Hesychius'un sesini duydum. Eğer muzu incir ağacının meyvesinden daha çok seviyor olsaydım şimdiye kadar ayaklarına kapanmıştım bile. Hesychius'un açıklaması oradaki herkesi kahkahaya boğdu. Hayatımda böyle bir şey yapacak kimse tanımadım. Size söylüyorum bu çocuğun önü açık dedi kahkahalar kesilince. Genel bir onay mırıltısı duydum. Herkes susunca Heladius konuştu. Aşkının sağlam ve gerçek olduğuna şüphe yok. Onu sevindirerek iyi etmiş olmaz mısın? Ben mi? Bunu nasıl yapabilirim ki diye cevapladı Theon şaşkınlıkla. Ona kızının elini vererek yoksa onu hiç evlendirmeyi düşünmüyor musun dedi Heladius cevabı belliymiş gibi. Hipatya'nın bir adama muhtaç olması mı? Öğretemeden, özgürlüğü olmadan bir kocaya bağlanması mı? Düşüncelerini ifade edememesi mi? Peki şimdi onun yerine konuşmuyor olmuyor musun Theon? Evlenmek istemediğini nereden biliyorsun diye sordu Heladius. Bana daha önce söylemişti. Belki evliliği ayarlaman için ilk adım senden bekliyordur. Hipatya hakkında konuşmalarını dinlerken gelen seslerin netliğinden onun da duyduğunu biliyordum. Başı önde, mutsuz ve üzgün görünen Hipatya'nın etrafı papirüsler, açı ölçerler, Hidroskoplar, çeşitli basküller ve kürelerin farklı bileşimlerini gösteren tablolarla çevriliydi ve yorgunluğu yüzüne yansımıştı. Hipatia'yı evlendirmek ya da evlendirmemek konusundaki konuşmalarını dinlerken, onu orada yalnız ve düşünceli görünce, hakkında bir nesneymiş gibi konuşan bu adamlardan uzaklara götürmek istedim. Hipatia, sevgili Hipatia. Eğer Hipatia hakkında böyle düşünüyorsanız, onu hiç tanımıyorsunuz. Böyle bir şeyi asla kabul etmez, diye cevapladı Theon, otoriter bir şekilde. Sanırım söyledikleriyle bu konuya son vermiş oldu. Hipatia tepkisizdi. Dinleyip dinlemediğini anlayamamıştım. Aralarındaki bağla babasına o kadar güveniyordu ki, Theon'un bu tarz kararları tamamen kendisine bırakalı çok uzun zaman olduğunu anladım. Avluda olup bitenleri dinlemeye devam ettim. Yine Theon'un sesi duyulmaya başladı. ''Ya size ona varisim olmasını teklif edeceğimi söylesem ne dersiniz?'' Bir an sessizlik oldu ve sonra yine efendimin sesi geldi. ''Size tuhaf mı geldi?'' Dolanbaşlı sözlere gerek yok. Yok yok, hiç saçma gelmedi. Kızın öğretilerini herkesten iyi biliyor. Ayrıca ihtiyatlı ve erdemli, dedi Origen. Çok erdemli, diye ekledi Gladianus. Gençliğinden ve durumundan dolayı, yani kadın olma durumundan bahsediyorum, dedi Heladius. Açıkça konuşmak gerekirse kızından iyi bir adam olurdu. Seçimini kutluyorum ve buna kadeh kaldıralım, diye bağırdı Heladius. O, adamların Hipatia hakkında bu şekilde konuşmalarını duymak beni gururlandırdı. Sanki bir parçam ona aitti. Büyüklüğünü kabul etmeleri yüzümde bir tebessüm oluşturdu. Perdeden bakınca Hipatia hala düşünceli görünüyordu ve filozoflar onun kişiliği hakkında konuşurken ne tepki göstermiş ne de kızmıştı. Sevgili Theon, Serapium rahibi olarak araya girmem gerektiğini hissediyorum. Çünkü hepinizin bildiği gibi kütüphane yöneticisi aynı zamanda Serapium'un da idarecisidir. Serapis ve tüm tanrıları olan sadakatin örnek alınmalı. Ama ya kızının sadakati? Tapınağa gelmeyeli ne kadar zaman oldu? Olympius şu an Hipatia'nın inançlarını sorgulamak için iyi bir zaman değil, dedi Hesekius. Gayet iyi bir zaman. Son zamanlarda Hristiyanların tacizine uğramıyor muyuz? Hipatia sınıfına Hristiyanları kabul ediyor. Müzenin inancımızı koruyacak birine ihtiyacı var. Her gün Hristiyanların sayısı artıyor ve kehanetlerin bizden yana olmadığını söyleyebilirim. İhtiyacımız olan şey Theon, güçlü bir kılavuzdur. Sesini yükselterek ekledi. Bir erkeğe ihtiyacımız var. O an Hipatia düşünceli halinden çıkıp sandalyeden kalktı. Avluya yönelip filozoflarla tartışmaya gideceğini sandığımdan onu korkutmamak için perdenin arkasından koşarak kaçtım. Hipatia odasından çıkmamıştı. En azından avluya yönelmemişti ve odasına çekilmişti. Theon'un arkadaşlarının sohbeti Hristiyanlarla yaşanan duruma odaklanınca Hipatia gecenin asıl konusu olmaktan çıktı. Konuşmaları artık ilgimi çekmediğinden ve Hipatia da dinlenmeye gittiğinden ben de yatmaya karar verdim. Odada yalnızdım, yatağa yatmıştım ve uyuyamıyordum. Hipatia'yı unutmam gerektiğine karar vereli daha birkaç gün olmasına rağmen Orestes sayesinde hislerim tekrar gün yüzüne büyük bir şiddetle çıkmıştı ve beni allak bullak etmişti. Yatağın içinde bir o yana bir bu yana dönsem de uyumayı başaramadım. Saatler geçmişti. Medoros'un odaya gelmesi filozofların toplantısının bittiğini gösteriyordu. Arkadaşımla hiç konuşacak havada olmadığımdan uyuyor taklidi yaptım. Kısa süre sonra horlamaya başlaması uyuyabilme umutlarımı tamamen yok etti. Hipatia'nın düşüncelerime tekrar girmesiyle kalbimdeki ızdırap büyüdü. Orestes'in teklifini kabul edebileceğinin korkusu dinlenmeme izin vermedi. Onu elinde tuttuğu Aulos'la o kadar düşünceli görmüştüm ki. Olanları Orestes'in dileğini düşünür gibiydi. Endişem büyüyor, zaman geçiyordu ve ben bir hiçlik, gözlerim tamamen açık uyuyamıyordum. Sonra ateşte nasıl yanmadığını sorduğumda Ammonius'un bana verdiği cevap geldi aklıma. Dua ettim, demişti. Endişe beni yakıyordu ve ben hiçbir şey yapamıyordum. Ya da eğer... Zifiri karanlık bir geceydi. Medoros yatağında horlamaya devam ediyor ve evdeki herkes uyuyordu. Medoros'u uyandırmamak için sessizce kalktım. Gürültü çıkarmamaya özen göstererek yavaşça terasa çıktım. Dolunay vardı ve yıldızlı gökyüzü peleriniyle üzerimi sarmıştı. Hipatia ile bu manzarayı paylaşabilmek için her şeyimi verirdim. Şehir ayaklarımın altında uyuyordu ve sessizliği bozan tek şey gözünü uyku tutmamış bir köpeğin havlamalarıydı. Köpek havlamayı kesip bir müddet sonra ulumaya başladı. Uluması sanki benim ulumamdı, teselli bulamayan kalbimin sesiydi. İçimde vahşi bir güdü uyandı ve aya bakarak ulumak, gökyüzüne hissettiğim çaresizliği haykırmak istiyordum ama sustum. Çılgınca bağırıp çağıramazdım. İçimdeki hayvanın zincirini kıramazdım. Eğer bırakırsam ona bir daha hükmedemeyebilirdim. Hipatya yatağında uyurken düşledim. Rüyasında yıldızlar, küreler, dans eden geometrik şekiller ve çeşitli rakam bileşenlerini görürken düşündüm. Uyurken yüzünün sonsuz tatlılığını, onu uyandırdığım sabahlar gözlerinde gördüğüm masumiyetini hayal ettim. Hipatya. Derin bir nefes aldım ve gördüğüm birçok Hristiyan'ın yaptığı gibi dizlerimin üstüne çöktüm. Ellerimi birleştirdim, gökyüzüne baktım ve iç çektim. Ruhumun en derinliğinden, yaralanan yerinden gökyüzüyle konuştum. Tanrı ile konuştum. Tanrım dinle beni, lütfen onun başkasının olmasına izin verme, onun başkasının olmasına izin verme, onun başkasının olmasına izin verme, onun başkasının olmasına izin verme, onun başkasının olmasına izin verme, onun başkasının olmasına izin verme. Amin. Kelimeleri tekrar ederken hissettiğim çaresizlik hafifledi, endişenin yerini huzur aldı ve ızdırabım umuda döndü. O gece her şeyi yapabilen bu Tanrı'ya inanmak istedim. Duamın duyulduğuna inanmak istedim. Benim de bir mucize yaşayacağıma inanmak istedim.